Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam. Güzeller güzeli, Resul'e selam. Selam, Gül Resul'e ve onun Gonca ümmetine olsun efendim.
Sayın dinleyiciler, hepinizi İrhan Burcu'na şiir sohbetimizden selamlıyoruz, hayırlı geceler diliyoruz. Geçen haftaki programımızda, sohbetimizde, ondan tam bir hafta önce Üsküdar'da Bağlar Başı'nda bir sempozyum ve çalıştay düzenlenmişti. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı sempozyumu, çalıştayıydı bu. Bu programı tertip eden Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği'ne biz teşekkür etmiştik. Ve geçen haftaki konuğumuz da bu Yazarlar Birliği Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Bican Veysel Yıldız'dı. Hocamız biraz geçen hafta programda sohbet koyulaşınca dedik ki sizi bir hafta daha ağırlamak istiyoruz. O da kırmadı, kabul etti. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
Geçen haftaki programımızda bir konumuz yarım kalmıştı. O da şuydu, onu bir hatırlayalım, ben size bir soru yönelteyim. Şimdi şöyle bir problem var bizim edebiyatımızda. Yani ben aslında şunu soracağım. Edebi metin nedir? Edebiyat metninin içine din girebilir mi? Girdiği zaman edebiyat metni edebi olmaktan çıkar mı? Bu bir sorum. İkincisi de şu. Geçen hafta Batı edebiyatının mutlak anlamda neredeyse Türkiye'de çocuklarda, gençlerde, birçok aslında zihinlerde makbul olduğunu konuşmuştuk. Bunu sormuştuk size. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Batı edebiyatında, işte diyelim ki Alman edebiyatında, yani Goethe'den Kafka'sına, işte Hermann Hesse'ye kadar, İngiliz edebiyatında Shakespeare'inden efendim George Orwell'ine kadar, ya da Fransız edebiyatında Victor Hugo'dan Marcel Proust'a kadar vesaire vesaire, çok yetkin yazarlar var. Fakat yani bu romanlar, özellikle piyesler, hikayeler hakikaten, yani bir Çehov'un hikayeleri mesela, çok sade ve muhteşem hikayeler, hayatın içinden hikayeler. Belli şeyleri hak ediyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Batı edebiyatı eserlerinde, masallar başta olmak üzere, diğer romanlarda da, sizin geçen hafta da ifade ettiğiniz gibi La Fontaine örneğini verdik. Bestami hocamın da ondan bir yakınması vardı uzun zamandan beri. O tür masallardan.
Hatta o masalı yeniden yazdım.
Evet, yeniden yazdı. Şöyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Kendi kültürlerini, kendi değerlerini bize aktarıyorlar. Mesela Batı edebiyatının klasiklerinde, romanlarda özellikle, çok zaman evli bir erkekle evli bir kadının aşkı işlenir. Yani bu işte Tolstoy'un Anne Karenina ya da Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah, diğer birçok yazarda, Balzac'ta mesela, Vadideki Zambak, birçok örnek verilebilir. Burada bizim dini anlamda, hatta milli kültürel anlamda hazmedemeyeceğimiz, kabul edemeyeceğimiz şeyler konu edinir. Fakat Batı'dan geldiğinden dolayı bunlar es geçilir. Mesela Harry Potter bugün gençlerimizin okuduğu, yani 20-30 sayfalık bir herhangi bir Türk metni okutamadığımız gençler, ben bunu şahit oldum, 1000 sayfalık bir romanı 2 günde 3 günde okuyor. Bu bir vaka. Şimdi hani İslamcı kelimesi çok uygun bir kelime değil ama bir şekilde var olan, gerçekte olan bir kelime. Bizde de şöyle bir şey var. İslamcı yazarlarımız da kendisini dini yoğunlukta metinler yazmaya hasretmiş durumdalar. Tabii hepsinden bahsetmiyorum. Ben bir yere getireceğim. Şimdi bunları küçümseyen Müslümanlar var. Yani mesela roman dediği zaman aklına Batı gelen ve bizim İslamcı yazarlar, işte şu an bunlar yaşadığı için birçoğu, ben isim vermek istemiyorum diyen ve bununla öykünen birçok genç kuşak var. Entelektüel bir tabaka var. Siz şimdi mesela çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlar birliği yönetim kurulu başkanı olarak ve 14 tane de kitabınız olarak bu meselelere nasıl bakıyorsunuz? Yani edebiyat eseri tanımınız, tarifiniz, edebiyat eserinden beklentiniz, Batı edebiyatına bakışınız diyelim ve sözü size bırakalım.
İsterseniz önce sorunuzun birinci kısmına cevap vereyim. Din ve edebiyat ilişkisine. Şimdi dinle edebiyatı birbirinden ne bizim dünyamızda ayırabilirsiniz, ne batılı dünyada ayırabilirsiniz. Her zaman edebiyatla din, edebiyatla inanç, edebiyatla kültür, edebiyatla medeniyet iç içe. Hele bizim medeniyetimiz için edebiyatla yol ayrımı koyamazsınız. Çünkü zaten Kur'an'ın kendisinin mucize olma yanlarından biri onun edebi yönden, belagat yönünden sağlamlığı.
Evet.
Ki geldiği çağın da en revaçta olan işi edebiyattır. Kabe'nin işte duvarlarına asılan şiir örneklerini biliyoruz biz. Onun için Kur'an'ın böyle bir mucizesi var. Söz konusunda, belagat konusunda bir mucize yanı var. Sonra Kur'an'ın kendi içerisinde kıssalar anlatılıyor. Şimdi düşünün ki bir dine inanıyorsunuz. O dinin kutsal kitabı size vahiy yoluyla bir peygamberin kıssasını anlatıyor. Çocuk edebiyatçılar için bunun bir başka boyutu da o peygamberin çocukluğundan söz etmesidir. Size Yusuf kıssasını anlatıyor Kur'an ve bu hikayelerin en güzelidir diyor. Şimdi Kur'an bir peygamberin kıssasını anlatıp bu hikayelerin en güzelidir demişse, bir kere Kur'an'ın kendisinin zaten edebiyata kapı aralayan bir yanı var. Bir başka açıdan bakıyoruz biz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında iki tane hırkayla ödüllendirme var. Bunlardan biri Veysel Karani'dir ama birisi Ka'b bin Züheyr'dir. Yani Kaside-i Bürde'nin şairidir. Bir onur düşünün. Bir onur düşünün ki peygamber sırtındaki hırkasını bir adama ödül olarak veriyor. Bugün modern çağın insanları en etkili, en yetkili devlet adamlarına bir üniversite doktora unvanı verip bir fahri doktora unvanını temsil eden cübbe giydirdiğimizde o devlet büyüklerinin duruşlarındaki değişikliğe bakın, böyle bir çok onura olmuş hissediyorlar kendilerini haklı olarak. Ama bir de onurlandırma düşünün ki bir adama Allah Resulü kendi hırkasını giydiriyor. Onu bununla ödüllendiriyor. Şimdi peygamberin Kaside-i Bürde'nin şairini hırkasıyla ödüllendirmesini biz Türkçe'ye kafamızda nasıl çevirmeliyiz diye düşündüğümde ben şöyle düşünüyorum. Bizim kuşak özellikle yokluk ve yoksulluk içerisinde okumuş olanların babalarından çok sık duydukları bir cümle vardı. Sen yeter ki oku, ceketini satar okuturum.
Evet, aynen bize de söylemişti.
Allah Resulü ümmete bence o hadisle o mesajı veriyor. Gerekirse sırtınızdakini çıkarın, gerekirse ceketinizi satın, içinizden eli kalem tutanları destekleyin, onların arkasında durun. Bu mesajı biz böyle okumak zorundayız. Kaba Allah Resulü hırkasını hediye etmişse bunun bizim açımızdan mesajı odur. Biz böyle okumalıyız bu hadisi. Gerekirse üşüyün, gerekirse tipi de üşüyün yağmurda, ıslanın karda, elleriniz titresin, sırtınız soğuk yesin ama içinizden eli kalem tutanları destekleyin.
Ama yürekleri ısıtacak şair ve yazarları evet, yetiştirin.
Evet, bunları destekleyin. Onun için Türkiye'deki bütün vakıfların, bütün sivil toplum kuruluşlarının işlerinin en başına almaları gereken şeylerden birisi yazabilen çocukları desteklemektir. Kur'an bize bir senarist peygamberden bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin Mısır'a geliş ve dönüşlerinde Bünyamin'in alıkonmasındaki o tahılın içerisinde kap koyma, şehrin çıkışında onları yakalama, onu vesile kılarak Bünyamin'i tutma senaryosunu yazan adamdır. Yani o kurgu Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine aittir. O zaman Kur'an bize bir de senarist peygamberden, kurgu yapan bir peygamberden bahsediyor ve bu senarist peygamber, bu kurgu yapan peygamber için Allah bize onun seçkin bir çocuk olduğunu söylüyor. Yakup'a onun seçkin bir çocuk olduğu mesajı verilmiştir ve Yakup'tan onu bütün çocuklarından farklı olarak koruyup kollaması, gözetmesi istenmiştir. Ve Yakup Yusuf'u koruyup kollayamamıştır. Bir türlü çocuklarının ısrarına, ağabeylerinin ısrarına dayanamamıştır. Ve Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı musibet de ilginçtir, gözlerinin kör olması. Ben oradan da kendi adıma bir şair ve yazar olarak, bir çocuk edebiyatçısı olarak şu mesajı çıkarıyorum. Kur'an bana sanki şunu da fısıldıyor o kıssayla. Gözü kör olasıcalar, içinizden çıkan Yusuflara sahip çıkın. Yusufları koruyun ve kollayın. Onun için eli kalem tutan çocukları koruyup kollamak Kur'an'ın bize verdiği bir mesajlardan biridir. Sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, belediyelerimiz buna çok çok özen göstermeli. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kendi kaleminizi yetiştirmezseniz, kendi entelektüelinizi, kendi senaristinizi yetiştirmezseniz, kiralık kalemlerle, satılık kalemlerle bu ümmet sorunlarını çözemeyecek. Biz yakın tarihte bir şey gördük. Arap Baharı diye sunulan ve ardından coğrafyamızı kana bulayan gelişmeler Facebook'tan yönetildi. Kalemle yönetildi, gazetelerden yönetildi. Onun için bunu önemsemek zorundayız. Bir. İkincisi, bütün dinlerin edebiyatla iç içe olması söz konusu. Yani siz bir Batı edebiyatını Hristiyanlıktan ayrı düşünemezsiniz.
Evet.
Bir Şark edebiyatını, İslam edebiyatını Kur'an'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu böyle olmak zorunda. Ama biz edebiyat yapacağız diye imamın camide vaazda konuştuğunu kitapta aynı üslupla yazarsak edebiyat olur mu? Hayır, işte orada edebiyat olmaz. Bizimki sezdirme olmalı. Bizimki yüreğe işleyecek bir şey olmalı. Onun için de biz edebiyatı ve edebi eseri tanımlarken şöyle bakmak durumundayız. Bizim Türkiye'de yazdığımız hikaye İngiltere'deki bir İngiliz çocuğu tarafından okunsa hoşuna gider mi? Bizim yazdığımız bir hikayeyi bir Alman çocuğu okusa keyif alır mı? Bir
yani İranlı çocuk. Ölçüler diyorsunuz.
Evet, öyle olmalı edebiyat olsun. Yoksa ben bu mahallede yazdım, bu mahallede okuttum. Böyle bir edebiyat yok. Edebiyatın ölçüsünü böyle tutmak zorundayız. Hı hı. Estetik yönünden de, mesaj yönünden de, dil ve üslup yönünden de. Böyle tutarsak o zaman olur. Ama işte bir vaaz verme aracı gibi edebiyatı kullanırsak o zaman edebiyat olmayacak. Bu ince çizgiye dikkat
evet,
etmek gerekiyor.
Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Din bir yıl sonrasını mi düşünüyorsanız, buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız, ağaç dikiniz. 50 yıl sonrasını düşünüyorsanız, insan yetiştiriniz. Dolayısıyla çocuk edebiyatı önemli. Bir de hocamın anlattıklarından çıkardığım sonuç şu. Biz genelde yakın zamana kadar şikayet ediyorduk. Onlar şunu yapıyor, onlar bunu yapıyor. Kardeş, o dönem bitti. Tenkit edeceksin ve alternatif sunacaksın. Yani şu eserler yanlış, şu eserler eksik. O zaman daha güzelini sunacaksın. Ve çocuğa uğraştırmak için çalışacaksın. Şimdi dediğim gibi geçen haftalarda işte Esenler'de bir okula gittik. Konya'da 2 gün faaliyet yaptık. Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'a gideceğim, Çorlu'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim. Niye gidiyorum biliyor musun Mehmet Akif Bey? Bu sanatçılar yetenekli insanlar, kabiliyetli insanlar, boş insanlar değil. İstiyorum ki milli ve manevi değerlere bağlı olmayan insanlar ulaşmadan ben ulaşayım. Sadece güzel eser yazmak yetmiyor Vesel Bey.
Evet.
Bunu ulaştırmak da gerekiyor. Bundan 10 yıl önce Trabzon Valiliği tarafından Trabzon'a davet edildik. Beni de bir yazarla, çocuk edebiyatçısıyla eşleştirdiler. İsmini söylemeyeceğim. 250 kitabı var yazarın. Her kitabı 15 baskı yapmış. Ama milli ve manevi değerlerden uzak bu arkadaş. Döşüme çok vurdum. Geç kalmışım, geç kalmışım, geç kalmışım diye. Orada dua ettim, ya Rabbi nasip eyle geçeyim bu arkadaşımızı dedim. Şu an şükür 80 kitabımız var. İşte 7. baskıyı yapmaya başladı kitaplar ama yine az. Daha çok çalışmamız lazım, daha güzel eserler vermemiz lazım. Biraz önce hadi ibadetten pek bahsetmeyelim de bir duamın, namazda bir duamın bir bölümü var demiştiniz. Programdan önceki sohbette. Evet. Siz onu söyleyin. Sonra da ben verdiğim cevabı vereyim.
Evet. Ben hemen hemen her namazda tekrarladığım bir dua var. Özellikle tahiyyattayken. Allah'ım senin rızana uygun eser yazan arkadaşlarımızın içine de bizi dahil ederek eserlerindeki mesajlarına İbrahim'in mesajına verdiğin bereketi ver. Bizim mürekkeplerimize de Hacer için zemzeme verdiğin bereketi ver diye. Çünkü gerçekten çok uğraşmamız lazım. Çok yazmamız lazım. Geçen hafta kullandığım bir cümle vardı. Tekrar etmekte yarar görüyorum. Biz bu toprakları mürekkeple sulamazsak birileri bizim kan ve gözyaşımızla sulamaya devam edecek.
Onun için bu çok önemli. Ben de dua ediyorum. Her namazda diyelim artık. Efendim ya Rabbi ümmeti Muhammed'e ve bize elimizle, dilimizle, halimizle, kalemimizle, sesimizle İslam'a hizmet etmeyi ve güzel eserler vermeyi nasip eyle. Hatta yazarken sıkıştığım zaman yani bir kelime bulmam lazım, bir cümle kurmam lazım. Özellikle şiirde bir mısra gelmesi lazım. Gelmiyor. Bayağı böyle derviş gibi zikir çekiyorum. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri. Vahlu lukteten millisiyeni yefkahu gavli. Ya Rabbi sen yardım eyle, ya Rabbi sen yardım eyle diye dua ediyorum ve çoğunda da bir çıkış yolu bulunuyor. O an olmasa bile daha sonra bu gayreti eksik etmemek lazım. Duayı da eksik etmemek lazım. Çalışmamız lazım. İnşallah güzel şeyler olacak. Oluyor da yani şu an görüyoruz, sahadayız. Ama istiyoruz ki daha güzel şeyler olsun. Batılıları da geçelim diye niyetimiz var. Özellikle çocuk edebiyatında dini, milli çizgide olan arkadaşlarımız diğer arkadaşları geçmek üzere. Ben öyle görüyorum.
Evet, bence de.
Allah izin verirsin.
Bayağı Müslüman diyelim çocuk edebiyatçılarımız. Yani, evet. Hassas çocuk edebiyatçılarımız epey arttı.
Şimdi tabii düşmanın silahıyla silahlanmak hadisini de biz yazı yazanlar böyle algılamak zorundayız. Çağın silahı algı yönetimi, çağın silahı söz. Yine Kur'an tabii her konuda bizim referansımız o. Adem Aleyhisselam'a meleklerin secde etme sahnesi Bakara suresinde anlatılırken ilginç bir detay var orada. Adem'e eşyanın isimlerini öğrettik deniyor. Sonra Adem'e secde ediliyor. Yani sanki oradan şöyle bir mesajla kendimize çıkarmak durumundayız. Söze hakim olan, söze sahip olanın önünde birileri baş eğer. Bugün dünyada kim kelimelere hakimse o dünyayı yönlendiriyor. Bakın çok basit bir şeyi yaşıyoruz biz. İşte İslamofobi diye bir kavram icat ettiler. Bizde de bunu telkin ettiler. Kullanıyoruz biz bugün bunu. Oysa İslam'dan korkmak ifadesini biz kullandığımız zaman bir şeyi göz ardı ediyoruz. Bir şeyden korkuluyorsa o tehlikelidir. Bir şeyden korkuluyorsa büyük ihtimalle suçludur. Bir şeyden korkuluyorsa büyük ihtimalle saldırgandır. Oysa İslam'dan korkmuyorlar. İslam'a düşmanlar. Biz şimdi onların kelimeleriyle, onların kavramlarıyla konuşunca onların mesajını onaylamış ve telkin etmiş duruma düşüyoruz.
Evet.
Bu açıdan bakmak lazım. Ben bir öğretmenim. Yol bilmezliğime bakmayın bulvarlarda. Anaforunda gittiğim şehirlerin ilk mimarı benim. İlk ben taşıdım alfabeyi Hakkari'de bir köye. Ve şu karanlık köylerin ışıyan bendim ufuklarında. Ben bir öğretmenim. Tebeşir tozlu parmaklarım aydınlatır geceyi. Büyür umutlarım, büyür çocuklarım. Ve gün olur ben duarım ülkemin yarınlarını. Ben bir öğretmenim. Uzak köylerde boncuk gözlü çocukların bahtı kadar soğuk ellerini ısıtırken ellerimde, hayalleri kadar büyürüm gözlerinde ve yorulur eşrefi mahlukatın ruhu avuçlarımda.
Evet.
Gerçekten de Ayhan İnal diyor ki, insanlar çula düştü, paraya pula düştü. Sana gönül vermek de bu garip kula düştü diyor. İnsanların dünyevileştiği bir dönemde hala idealizmini koruyan mesleklerden biri de öğretmenlerdir. Allah onlardan razı olsun. Hepsi fedakardır. Ana gibidir, baba gibidir. Doğrusu kötü olma hakları da yoktur Mehmet Akif Bey, Veysel Bey.
Evet.
Malzeme güzel, yani çiçek bahçesinde geziyorsun, evet. Melek gibi çocukların arasındasın, nasıl kötü olacaksın? İyi olmaya mecbur öğretmenler. Allah öğretmenlerimizden razı olsun, onların gayretlerini artırsın ve bir çocuk için de en büyük kısmet iyi bir ilkokul öğretmenine düşmesidir diyelim. Tabii diğer dönemlerde de.
Kıymetli dinleyenler, programımızda Bican Veysel Yıldız Beyefendi misafirimiz. Kendisi yazar, şair, aynı zamanda Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği Derneği'nin ya da Yazarlar Birliği'nin yönetim kurulu başkanı. Hocam, bir kitap çalışmanızdan bahsetmiştiniz özel bir sohbetimizde. Fuat Sezgin üzerine bir biyografi hazırlıyordunuz. Ve Fuat Sezgin'le alakalı bazı gözlemlerinizi, hatıralarınızı naklettiniz. Çok önemliydi, biz çok etkilendik. İstiyoruz ki dinleyicilerimiz de bu hatıraları dinlesinler diyoruz. Buyurun.
Fuat Hoca çok özel bir insan. Ben onu tanımış olduğum için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Ve bu şanslı durumumu çocuklarla da paylaşmak istiyorum. Gençlerle paylaşmak istiyorum. Biz özgüven eğitimi vermeye çalışırken öze güven eğitiminde eksikliklerimiz oluyor. Gençlerin gerçekten öz güven kazanmasını istiyorsak onların güvenecekleri bir özlerinin olduğunu da onlara anlatmak lazım. Bu güvenecekleri özün temsilcisi olan önemli isimleri çocuklara tanıtmak adına yaptığımız bir çalışmamız var. Bunlardan biri de kısmet olursa 2016 yılı içerisinde inşallah yayınlamış olacağız. Fuat Sezgin Hoca'nın hayatını çocuklar ve gençler için yazıyorum. Aralıklı olarak Frankfurt'ta hocayı ziyarete gidiyorum. Son gidişimde sohbet esnasında hoca kitaba bir şey söyleyeceğim, bunu yaz dedi. Benimle ilgili dedi, zahit bir yanım vardır benim. Züht sayılacak bir yanım vardır. Buna kitapta yer ver. Buyurun hocam dedim. Dedi ki bak, ben dedi bazen yazarken, çalışırken yemek dikkatimi dağıtmasın diye 6 ay sadece mercimek çorbası içiyorum. Ki ben hocanın yemeklerini de bürosuna evden yaptırıp sefer tasıyla getirdiğini biliyorum. Yine daha önceki bir ziyaretimde Ramazan'dı. İftara yarım saat kala bir zaman hocayla bürosundan aşağı iniyoruz. Bir yerden anahtar gelmesini bekliyor hoca. Kapıyı kilitleyecek çıkarken çalışma ofisinin. Biraz böyle işte iftara yarım saat kala bir vakit ve Frankfurt'ta çok anormal sıcak olan bir gün. Hoca basamaklara çömelerek oturdu. O zaman bana bir şey söyledi. Dedi ki Veysel, herhalde yaşlandım dedi. O yüzden 14 saat ancak çalışabiliyorum. Günde 14 saat çalışan adam 90 yaşında bu insan. Şu anda 91 yaşında hocamız. Bunu konuştuğumuzda 90 yaşındaydı. Yine Fuat Hoca'nın çalışma disiplini ilgili çok ilginç bir özelliğini aktarmak istiyorum. Hoca haftanın 7 günü çalışır. Evi Frankfurt'un dışında, Frankfurt merkeze, müzeye ve çalışma ofisine yarım saat mesafede. İstirahat ve tatille ilgili hocaya bir soru sormuştum. Bana şunu söyledi. Pazar günleri dedi, tatil olduğu için dinleniyorum. İşe geç geliyorum. Saat kaçta geliyorsunuz hocam dedim. Normal zamanlarda 7.30'da, sabah 7.30'da işe geliyorum dedi. Pazar günleri tatil olduğu için 7.30'da evden çıkıyorum. Şimdi hocanın evet tatili bu, pazar günü. Şimdi o çıkış ve geliş farkını söyleyince ben tabii gazeteci merakıyla şunu da öğrenmem lazımdı. Aradaki zaman ne kadar? Hocam dedim, evle ofisin arası ne kadar sürüyor? Yarım saati buluyordu. Evet, hocanın haftalık tatili pazar sabahları yarım saat. Bu disiplinle çalışıyor. Yani o binlerce makalenin, yüzlerce çalışmanın üretilmesi böyle oluyor. Hocanın sadece yayınlanmasına katkı sağladığı kitap sayısı 1400 cilt.
Maşallah.
Dile kolay. Yani düşünün ki 1400 tane kitabı bir arada görmüş adam sayısı bile toplumda az. Böyle bir çalışması var. İnşallah onu çocuklara anlatmış olmak, gençlere tanıtmış
olmak. Çok isabetli bir tercih olur bu.
Evet. Yani. Bu arada geçen hafta konuştuk, bizim gazetemizden söz ettik. Gazetemizde şu an Fuat Sezgin Hoca'nın bu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ndeki eserlerin tümünün de tanıtımının içinde bulunduğu 5 ciltlik İslam'da Bilim ve Teknik Ansiklopedisi'ni gazetemiz yayınlıyor. Gazetemizden onu isteyen herkes PDF formatında indirebilir. Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere. Gazetemizin adresini müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Çocukvegenç.net internet adresi gazetemizin. Gazetemizin sayfasına girdiğinizde Fuat Sezgin Hoca'nın yazdığı 5 ciltlik ansiklopediyi, hocamın bize izniyle onu yayınlıyoruz. Oradan her hafta bir cildini yayınlıyoruz. PDF olarak indirebilirsiniz.
Evet. Tekrar şiire dönelim mi?
Dönelim.
Bestami hocamdan ve bir sizden bir şiir daha biz rica edeceğiz.
Üstad önce buyursun.
Estağfurullah. İnsanı bulmak. Can vereni fikretmeden cananı bulmak olur mu? Yeri yurdu terk etmeden yaranı bulmak olur mu? Bulut gibi eksilmeden, nefsi rahmetle silmeden, damla kadrini bilmeden ummanı bulmak olur mu? Ben dağını yaramadan, biz yurduna varamadan, can özünde aramadan düşmanı bulmak olur mu? Vermeden hayat mihrini, içmeden hasret zehrini, çekmeden dünya kahrını, dermanı bulmak olur mu? Hak yolunda gelip cuşa, gönül sevgiyle tutuşa, dost olmadan kurda kuşa, insanı bulmak olur mu?
Olur mu Veysel Hocam?
Ben de o zaman şiirle cevap vereyim üstadımıza. Evet. Buyurun. Sevsen daim ihlasla, ondan ayrılma asla. Sevip her an her şeyi, imandaki neşeyi bulsan sevmek ne güzel. Kur'an Resul bil Muhammed'i, sevmek yüce Ahmet'i. Kur'an denen onuru, hak için kul bir nuru, bilsen sevmek güzel. Bir can Veysel ayrılma, sevgiden uzak kalma. Bağlanırsan Allah'a, götürünce felaha, gitsen sevmek ne güzel.
Evet, ne güzel şiirler bunlar. Sizin 14 kitabınız var. Hepsi çocuklar için mi hocam?
Değil. Çocuklar için olmayanlar.
Ne kadar tür olarak ne yazıyorsunuz? Daha çok şiir başka?
Şiir, halk edebiyatı araştırmaları var. Hı hı. Dil öğretimiyle ilgili olan.
Şiirlerinizin tarzı da ben çünkü kitabınızı görmedim. Halk şiiri tarzında mı? Öyle şey oldu, biçim olarak.
Başlangıç şiirlerinde evet hece ölçüsü ağırlıklı ama serbest olanlar da var. Hı hı. Serbest ve hece karışık.
Evet.
Kitaplardaki şiirlerin de birçoğu aynı tarzda. Hı hı. Bu şekilde.
Masal, hikaye denilmiş.
Masal, şeyler. Hikaye var. Masalların da bir kısmı yarı şiir formatında masallar. Hı. Onun da çocukların özellikle kulağına hoş gelmesi bakımından ritmik ses çocuklara eserleri daha çok sevdiriyor.
Manzume yani.
Evet. Bu eserlerimden birinden kısaca söz etmek istiyorum. Çok hoş bir hatıra benim için. Geçtiğimiz yıl Hamburg Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeliği'nin düzenlediği bir programa bizi davet ettiler. Hamburg'a gittik. Orada Hamburg Üniversitesi içerisinde yaklaşık 1500 kişilik bir salonda çocuklar, öğretmenler ve veliler, Holstein ve Hamburg eyaletindeki bütün öğretmenlerin katıldığı bir programdı. Öğrenciler de var. Bir tarafıyla 23 Nisan kutlama programı tarzında bir program hazırlamış konsolosluk. Orada çocuklara masal anlatacaktım ben. Buradan giderken kafamda bir masal vardı, kendi yazdığım masallardan biri. 2 ay boyunca o masal kafamda dönüp dolaştı. Hamburg'da çocuklara bu masalı anlatacağım diye. Fakat ilginç bir gelişme oldu. Gittim Hamburg'da o programın olacağı gece ilham geldi. Kalktım şiir şeklinde bir yeni masal yazdım. Ve sıcağı sıcağına daha karalama notlarıyla gittik programda okuduk. Ve bir şeyi gözlemledim. Orada yarısı Türkçeyi çatlat bilen ve Türkçeyi tam bilmeyen o çocukların o masaldan keyif almış olmaları, o salonda çıt çıkmadan o masalı dinlemiş olmaları bana bir şeyi daha hatırlattı ki biz çocuklarımıza şiir kıvamında dili öğretmeliyiz. O yüzden buradan annelere rica ediyorum, ne olursunuz çocuklarınıza ninni okuyun, çocuklarınıza güzel tekerlemeler, şiirler okuyun. Çocuklar dilin tadına varsın.
Kitap fuarlarında çocuk bir şiir kitabını alınca da içine bakıp ay şiirmiş diye geri bırakmayın. Bak evet. En çok buna kızıyorum valla.
Evet.
Ben pek kızmam.
Sizin de öyle kardeşim, bir hatıranız var galiba.
Al oku. Tamam aç oku. Beğenmedim de bırak.
Evet.
Hiç okumuyor. Açıyor ay şiirmiş diyor. Bırakıyor. Ya çocukla şiir ikiz kardeştir. Bunu unutmayın. Yani çocuk nasıl ki ana sütüyle doyarsa gönlü de ruhu da şiirle doğar diyelim. Kendiler bilir ama tercih kendileri.
Bu hocamın, Veysel hocamın dikkat çektiği bu dil meselesi hocam çok önemli. Bu günlük hayatta yani sadece sokaklarda değil. Birçok kişi hakikaten kelime ufku darca çok ciddi anlamda kısıldı. Yani birçok duygumuzu, birçok düşüncemizi artık böyle belli kelimelerle ifade ediyor. Mesela benim tespit ettiğim kadarıyla farklı diye bir kelime var. Şimdi çok güzel, çok latif, çok hoş bunlar yok. Çok farklı. Hep böyle diyor. Yani bütün kelimeler farklı kelimesinin içinde erimiş, kaybolmuş bir vaziyette. Ya da acı var mesela. Elemi var, kederi var, hasreti, birçok
hüznü
var. Acısı ama her şeye acı kelimesiyle şey yapıyoruz. Sizce bunlar hocam insan hayata bakışını da düşünüşünü, hissedişini, duyuşunu her şeyini etkiler mi bu kelime fukaralığı?
Şimdi basit bir örnek üzerinden yani herhalde Türkiye'de insanların İstiklal Marşı'ndan sonra en çok bildikleri parça Yemen Türküsü'dür.
Hı hı.
Şimdi Yemen Türküsü'nü okuyoruz, dinliyoruz, söylüyoruz. Fakat Yemen türküsünde bir anahtar kelime var. İnsanlar bunun anlamını bilmiyorlar ya da yanlış bilirler. Kışlanın önünde redif sesi var. Şimdi redif kelimesinin anlamı arkadan gelen demek. Yani terim olarak da yedek asker, ihtiyar, yaşı ilerlemiş ama savaş şartlarından dolayı bütün askerler, gençler askere çağrıldıktan sonra arkadan gelenler, yaşlılar artık. Bizdeki şimdiki bakayaya benzer bir anlamı var. Yaşlı askerler artık cepheye çağrılıyor ama normal askerlik yaşı çok geçmiş olan, ileri yaşta olanlar. Şimdi kışlanın önünde redif sesi var dediğiniz zaman bunun bir anlam derinliği var. Bu şunu ifade eder. Cephede o kadar çok genç kaybettik ki, o kadar çok can yitirdik ki artık yaşlılarımız cepheye gidecek duruma geldiler. Ve o yaşlılarımız da öyle bir durumda ki çantalarını açıp baktığınızda bir kundurası bir de fesi olan, yani silahla savaşla ilgili malzemesi olmayan adamla cepheye gidiyoruz. Şimdi redif kelimesinin anlamını oradan çıkardığınızda bütün anlamlar kayboluyor. Bunu oraya işlemek lazım. Mesela Esat Kabaklı'nın bir türküsü var, Kirvememe. Şimdi Kirvememe'de bir dize var. Diyor ki, selam verdim kalkamadı yerinden. Kivre dedim bir ah çekti derinden. Şimdi selam verdim kalkamadı yerindenin bizim kültürümüzde derin bir anlamı vardır. Biz selam verildiğinde kim verirse versin selam karşısında ayağa kalkarız. Selamı selam veren adamın hatırıyla beraber selamın sahibinin hatırıyla karşılarız. Eğer bir adama selam vermişseniz Anadolu'da ve o adam kalkamamışsa onun sağlığı çok bozuk demektir. Şimdi Esat Kabaklı'nın orada bu türküyü söylerken ifade ettiği selam verdim kalkamadı yerinden Kivrememe'nin çok çok hasta olduğunu, çok halsiz olduğunu anlatan bir şey. Zaten şiirin devamında da şey diyor, işte memnun değil dizlerinin ferinden. Şimdi oradaki şeyi anlatma, kültürü anlatan kelimeyi o ve o anlamı yitirdiğinizde mesaj ölüyor. Bu kötü. Şimdi daha önce, bundan birkaç yıl önceydi, Cüneyt Arkın bir şarkı falan söyleyen birini işte elinden tutup hani İmeçe'de popüler etmeye çalıştığı biriyle tanıştırdı beni. Bir iki parça vermemi rica etti bana Cüneyt Arkın. Tamam dedim ama arkadaşlar biraz sohbet edelim. Dile bakışına bakayım, ona göre veririm abi dedim. Önemli değil. Oturduk adamla biraz sohbet ettik. O işte şarkı türkü söyleyecek vatandaşla. Ben dedim ki dil anlayışınızı merak ediyorum, ona göre şey yapacağım. Ne demek dedi bu? Dedim ki bak, biz de halk şiirini, dili önemsemeyen birileri çıkıp bir şeyler söylüyorlar. Örnek olarak da Haluk Levent'in Karacaoğlan'ın bir parçasını söylüyor Haluk Levent. Orada da şey geçiyor. Şifa ile ilgili, hastalıkla ilgili bir beddua var. O bedduada sen dolasın benim gibi derken orada beddua olarak diyor ki kapından hekim geçmesin. Haluk Levent bunu böyle söylüyor. Halbuki Karacaoğlan kapından hekim gitmesin diyor. Şimdi kapından hekim gitmesinin bir anlamı var. Sen hasta ol, ağır hasta ol, öldü ölecek durumda ol. Hekim seni bırakıp ayrılacak durumda olmasın. O kadar kötü ol ki sen hekime gidememiş ol, hekim sana gelsin. Biz normal hastaysak çıkar hastaneye gideriz, doktora gideriz, hekime gideriz, o bizi muayene eder, tedavimizi yapar. Ama çok ağırsa durumumuz, kritikse hekim bize gelir. Ve hekim başımızdan ayrılamıyorsa durum çok kötüdür ve bu süreç uzun sürmüştür. Bunun bir anlamı var. Kapından hekim gitmesin bir bedduadır ve bu anlamı içerir. Ama kapından hekim geçmesin, geçmese geçmesin. Bizim kapıdan hekim geçmese bana ne zararı var yani? Evet. Kim geçerse geçsin. Şimdi sözün anlam derinliğini bilmeyen birileri sanata bulaştı. Bu kötü. Onun için sözün kültürle medeniyetle ilişkisi, sözün anlam derinliğini atlamamak lazım. O yüzden anneler, babalar, öğretmenler çocuklara şiiri, hikayeyi, masalı ve sözün derinliğini hissettirmek zorundayız.
Bahset bir ninni örneği vereyim ben. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kovbostancı danayı yemesin lahanayı. Basit bir şey. Evet. Kaç kelimeye yaşatıyor Mehmet Akif Bey. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Şimdi çocuklarımız pek dana görmüyor, canlı dana.
Bostanı da bilmiyorlar.
Bostanı da bilmiyorlar. İki, kov bostancı danayı, bostancıyı da bilmiyorlar. Yemesin lahanayı. Lahana yemeğe de yiyorlar mı artık bilmiyorum. Hazır konserve yiyorlarsa onu da göremiyorlar. Dolayısıyla basit, küçük bir mani, 3-4 tane kelimenin hala yaşamasını sağlıyor. İnsanların nasıl genleri varsa Mehmet Akif Bey, bu genlerde psikolojik ve biyolojik özelliklerimiz kodlanmışsa, milletlerin kültür genleri de kelimelerdir. Kelimelere
ve kelimelerin demek ki edebiyatla, daha doğrusu hikmetle çok derin ve yakın bir ilişkisi var.
Var.
Bunu söylüyoruz. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Programımıza teşrif ettiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda şiirlerinize ya da diğer masallarınıza, programımıza tekrar davet ederek size doymak isteriz. Kıymetli dinleyenler, bu hafta ve geçen hafta İrfan Burcu'na şiir sohbetinde Çocuk ve Gençlik Edebiyat Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız Beyefendi ağırladık. Kendisi hem şair hem yazar. Aynı zamanda çok önemli bir program olan ve önemli bir hizmet ifa eden Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu çalıştayını tertipleyen abimiz, hocamız, büyüğümüz. Kendisine çok tekrar teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Haftaya. Biz teşekkür ederiz.
İnşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hayırlarla kalın.